Ayrım 24. Körlük. José Saramago. Sayfa 265. 14. Üstlerine giyecek bir şeyler, ayaklarına da ayakkabı buldular ama henüz bulamadıkları bir şey var. Yıkanacak yer. Buna karşın daha şimdiden öteki körlere fark attılar. Bulabildikleriyle yetinmekle birlikte üzerlerine giydikleri şeylerin renkleri birbiriyle uyumlu, çünkü seçimi zevkli bir göz tarafından yapıldı. Bu ise insanın yanında, şunu alsan daha iyi, bu pantolonla daha iyi gidiyor, çizgiler kumaşın dokusuna uyuyor gibi önerilerde bulunacak birinin bulunmasının sağladığı bir üstünlük. Erkekler bu tür ayrıntılara çoğunlukla ayvaz kasap hep bir hesap gözüyle bakar. Ne var ki birinci körün karısı ile koyu renk gözlüklü genç kız giydikleri giysilerin rengini ve biçimini öğrenmekte ısrar ettiler. Böylelikle imgelemelerinin yardımıyla kendilerine aynada bakıyormuş gibi olacaklar. Ayakkabılara gelince, kullanışlılığının şıklıktan önce gelmesi gerektiğine hep birlikte karar verdiler. Dikişli ve yüksek topuklu ayakkabılar seçemeyeceklerdi. Kromla sepilenmiş dana derisi ya da rugan ayakkabılar da olmayacaktı. Sokakların durumuna bakılırsa bu delilik olurdu. İdeal olanı hiç su geçirmez, dize kadar yüksek, giyip çıkarması kolay, altı kavuşuk çizmelerdi. Çirkeflerin içinde dolaşmak için ondan iyisi olamazdı. Ne yazık ki herkese o model ayakkabı bulamadılar. Örneğin şehla çocuğa uyan ayakkabı bulamıyorlardı. Hangisini giydirseler içinde ayakları dans ediyordu. Dolayısıyla belirli özelliği olmayan spor ayakkabılarla yetinmek zorunda kaldı. Kendisine bu ayrıntı anlatılacak olsa, ne büyük bir rastlantı derdi annesi. Şu anda neredeyse gözleri görseydi, oğlumun seçeceği ayakkabı da bunun tıpatıp aynısı olurdu. Ayakları oldukça taraklı olan gözü siyah bantlı yaşlı adam, bu sorununu 2 metre boyunda oyuncular için özel olarak üretilmiş, boyu pozu ona göre düşünmüş basket ayakkabıları seçerek çözümledi. Şu anda biraz gülünç görünüyor, bu doğru. Ayağına bembeyaz kocaman ev terlikleri giymiş gibi duruyor. Ama böyle gülünçlükler uzun sürmez. 10 dakikaya kalmaz ayakkabılar leş gibi olur. Yaşamdaki her şey öyle değil mi? Zamana zaman tanıyın, her şeyi çözümlesin. Yağmur durmuş, ağzını havaya açan körler ortalıktan kaybolmuştu. Ne yapacaklarını bilemeden dolaşıp duruyor, sokaklarda volta atıyorlar ama o işi hiçbir zaman fazla uzatmıyorlar. Onlar için yürümek ve durduğu yerde durmak aynı kapıya çıkıyor. Yiyecek peşinde koşmaktan başka hedefleri yok. Hiçbir yerde müzik çalmıyor. Dünyada şimdiye kadar bu kadar büyük bir sessizlik yaşanmamıştır. Sinemalarda, tiyatrolar evsiz barksızlara ve kendini bir ev aramaktan bıkmış olanlara hizmet ediyor. Bazı gösteri salonları en büyük olanlar, önceleri hükümetin ya da hükümetten geriye ne kaldıysa onun, geçmişte sarı humma ya da veba gibi salgınlar sırasında uygulanmış ve çok etkili olduklarını kanıtlamış yöntem ve önlemlerin beyaz körlüğe karşı da etkili olacağını düşündüğü dönemde insanları karantinaya almak için kullanılmıştı. Ama artık her şey bitti. Bitmesi için deliler evindeki gibi bir yangın bile gerekmedi. Müzelere gelince tam yürekler acısı, insanın içi parçalanıyor. Bütün o insanlara, yanlış anlamadınız, insanlar dedim, o resimlere, o heykellere bakan tek bir göz yok artık. Kentteki körler bundan böyle ne bekliyor bunu kimse bilmiyor. İyileşeceklerine inansalar iyileşmeyi beklerlerdi. Ne var ki resmi ağızların kimsenin kör olmaktan kaçamadığını, bir mikroskoba bakabilecek tek bir sağlıklı gözün kalmadığını, laboratuvarların terk edildiğini ve yaşamak istiyorlarsa bakterilerin bundan böyle birbirlerini yemekten başka çareleri kalmadığını açıkladığından bu yana iyileşme umudunu bütünüyle yitirdiler. Başlangıçta birçok kör, gözleri henüz gören ve aile bağı kavramını yitirmemiş olan büyüklerinin eşliğinde hastanelere koşmuştu. Ne var ki orada bula bula kör doktorlar buldular. Bunlar hastaların görmedikleri nabızlarını tutuyor, sırtını ve göğsünü dinliyorlardı. İşitme duyularını henüz yitirmedikleri için ellerinden yalnızca bu geliyordu. Açlığın pençesine düşen hastalardan hala yürüyebilenler, hastanelerden kaçmaya, kimse onlarla ilgilenmediği için de sokaklarda ölmeye başladılar. Aileleri, hala bir aileleri varsa Tanrı bilir nerelerdeydi. Bu böyle sürüp gitti. Sonunda ölen insanların gömülebilmesi için birilerinin yürürken onlara rastlantıyla takılması yeterli olmamaya başladı. Gömülebilmek için bulundukları yerde kokmaya başlamaları gerekiyordu. Ayak altı bir yerde ölmüş olmak koşuluyla tabii. Ortalıkta bu kadar çok köpeğin dolaşması şaşırtıcı değil. Bazıları daha şimdiden sırtlarını andırıyor. Omurgalarının boğumlarında tüyleri dökülmüş, henüz dokunulmamış cesetlerin ve parçalanmış cesetlerin canlanarak savunmasız ölüleri parçalamış olmalarının hesabını sorup onları cezalandırmalarından korkuyormuş gibi sağda solda koşuşuyorlar. Dış dünya nasıl diye sormuştu gözü siyah bantlı yaşlı adam. Doktorun karısı ona yanıt veriyor. Dışarısı ile içerisi birbirinden farklı değil. Burası ile orası az ile çok şimdiye kadar yaşadıklarımız da bundan sonra yaşayacaklarımız arasında hiçbir fark yok. İnsanlar nasıl peki diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Her biri birer hayalet sanki. Hayalet böyle oluyor herhalde. Yaşamın var olduğundan eminsiniz. Çünkü elinizde kalan dört duyu bunu size söylüyor ama gözlerinizle göremiyorsunuz. Sokaklarda çok araba var mı? Diye sordu. Arabasının çalındığını bir türlü unutamayan birinci kör. Her yer araba mezarlığı. Doktor da birinci körün karısı da soru sormadı. Alacakları yanıtlar öncekilere benzeyeceğine göre soru sormak neye yarardı? Şehla çocuk her zaman giymeyi düşündüğü ayakkabılara sahip olmanın keyfiyle yetiniyor. Ayakkabılarını göremediğine üzülmek aklına bile gelmiyor. Onun bir hayaleti andırmaması olasılıkla bundan kaynaklanıyor. Ve doktorun karısının peşinden ayrılmayan, gözyaşı yalayan köpeği sırtlana benzetmek haksızlık olur. Ceset kokusu peşinde koşmuyor o. Kadının canlı olduğundan kuşku duymadı, gözlerini izliyor. Koyu renk gözlüklü genç kızın evi uzak değil, ne var ki bir haftadan beri aç duran bu insanlar güçlerine henüz kavuşmakta. İşte bu yüzden çok ağır ilerliyor, dinlenmeleri gerektiğinde de yere oturuyorlar. Üzerlerindeki giysiler daha şimdiden leş gibi olduğuna göre renklerini ve biçimlerini büyük bir özenle seçmiş olmak ne işe yaradı acaba? Koyu renk gözlüklü genç kızın oturduğu sokak, hem kısa hem dar. Sokakta bırakılmış araba bulamamasının nedeni bu. Arabalar tek yönlü olarak bu sokaktan geçebiliyorlardı ama park edemiyorlardı. Çünkü yasaktı. Gelip geçen olmamasında şaşılacak hiçbir yanı yoktu. İnsanların böyle sokaklardan günün belirli saatlerinde elini eteğini çekmesine sık rastlanır. Evinin kapı numarası kaç diye sordu doktorun karısı. 7. İkinci katta sağ tarafta oturuyorum. Dairenin pencerelerinden biri açıktı. Başka koşullarda bu evde mutlaka birinin yaşadığına işaret ederdi. Oysa şimdi her şeyden kuşkulanmak adet haline gelmişti. Doktorun karısı, hep birlikte çıkmayalım, biz ikimiz çıkarız, siz burada aşağıda bekleyin, dedi. Giriş kapısının zorlanmış olduğu görülüyordu. Kilidin dili epeyce eğrilmiş, kapının kasasından büyükçe bir ağaç parçası koparılmış, düşecekmiş gibi duruyordu. Doktorun karısı tek bir söz etmedi. Genç kızın önde yürümesine izin verdi. Yolu o biliyordu. Bu yüzden merdivenin karanlığından rahatsız olmuyordu. Telaş içinde olduğundan iki kez tökezledi ama sinirlenmek yerine gülüp geçmenin daha doğru olacağını düşündü. Düşünebiliyor musun? Bu merdivenleri vaktiyle gözüm kapalı inip çıkabilirdim. Kalıp halinde kullandığımız cümleler böyledir işte. Duyularımızda meydana gelen ince farklılıkları dikkate almaz, bu cümle örneğin gözleri kapalı olmak ile kör olmak arasındaki farkı aldırmıyor. İkinci katın sahanlığında aradıkları dairenin kapısı kapalıydı. Koyu renk gözlüklü genç kız elini kapının kasası üzerinde kaydırarak zili buldu. Elektrikler kesik diye anımsattı doktorun karısı ve herkesin bildiği bir şeyi yinelemekten başka bir şey yapmayan bu iki sözcük genç kızın kulağında kötü bir haber gibi çınladı. Kapıyı vurdu. Bir kez, iki kez, üç kez. Üçüncüsünde daha şiddetli, yumruklayarak vurdu. Anne, anneciğim, babacığım diye bağırıyordu ama kapıyı açan olmadı. Sevgi bildiren küçültme ekleri gerçeği değiştirmiyordu. Kapıyı açıp da sevgili kızım benim, sonunda geri dönebildin. Seni bir daha göremeyeceğimizi sanıyorduk. Gir, gir içeri. Bu hanım senin bir dostun mu? Girsin, o da girsin. Ev biraz düzensiz, kusura bakmayın diyen olmadı. Kapı duvardı. İçeride kimse yok, dedi koyu renk gözlüklü genç kız ve yüzünü ellerinin arasına alıp kapıya yaslanarak ağlamaya başladı. Tüm bedeniyle umutsuzca merhamet diliyordu sanki. İnsan aklının ne kadar karmaşık olduğunu bilmesek, aklına geleni özgürce yapan bu genç kızın annesine ve babasına karşı duyduğu bu büyük sevgi, birileri çıkıp bu iki davranışın şimdiye kadar birbirleriyle hiç çelişmediğini, bundan böyle de hiç çelişmeyeceğini daha önce söylemiş olsa bile bizi şaşırtırdı. Doktorun karısı onu avutmak istedi ama söyleyecek pek bir şey yoktu. Uzun süreden beri insanların kendi evlerinde kalmasının hiçbir pratik yanı kalmadığı bilinen bir şeydi. Komşulara sorabiliriz, dedi. Komşular buradaysa tabii. Evet, öyle yapalım diye karşılık verdi koyu renk gözlüklü genç kız. Ne var ki sesinde hiç umut yoktu. Sahanlığın karşı tarafındaki kapıdan başladılar. Oradan da ses seda çıkmadı. Üst kattaki iki dairenin kapısı açıktı. İçleri talan edilmişti, asma dolapların içi bomboştu. Erzak dolapların içinde ise yiyecek bir şeylerin izi bile yoktu. Kısa süre önce buradan birilerinin geçtiği anlaşılıyordu. Gezginci bir gruptu herhalde. Şimdi aşağı yukarı herkes öyleydi. Evden eve, yokluktan yokluğa dolaşıp duruyordu. Birinci kata indiler. Doktorun karısı en yakındaki kapıyı vurdu. Umutlu bir bekleyiş içindeydiler. Bir süre sonra içeriden gelen boğuk bir ses sordu. Kim o? Koyu renk gözlüklü genç kız ilerledi. Benim, ikinci kattaki komşunuz. Annemi babamı arıyorum. Nerede olduklarını biliyor musunuz? Diye sordu. Birinin ayağını sürüyerek kapıya yaklaştığı duyuldu. Kapı açıldı ve tridi çıkmış yaşlı bir kadın eşikte belirdi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Çalı süpürgesine dönmüş bembeyaz, gür saçlarıyla insana itici gelen bir pislik içindeydi. İçeriden gelen ve insanın içini kaldıran, tarif edilemez bir küflenme ve çürümüşlük kokusu iki kadını geri çekilmek zorunda bıraktı. Yaşlı kadın göz bebekleri kaybolmuş, neredeyse yalnızca akı kalmış gözleriyle bakarak, ''Annenle baban hakkında hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi. ''Senin gidişinin ertesi günü gelip onları da aldılar. O sırada gözlerim henüz görüyordu. Binada başka kimseler de var mı?'' Zaman zaman merdivenlerden birilerinin inip çıktığını duyuyorum ama onlar dışarıdan gelen yabancılar. Buraya yalnızca yatmaya geliyorlar. Peki ya annem babam? Onlar hakkında bir şey bilmediğimi söyledim. Peki ya kocanız, oğlunuz, geliniz? Onları da alıp götürdüler. Ama sizi götürmemişler. Neden? Çünkü ben saklandım. Nereye? Aklına hiç gelmeyecek bir yere, sizin eve. İyi de içeri nasıl girebildiniz? Arkadan, yangın merdiveninden. Camın birini kırıp kapıyı açtım. Anahtar kapının üzerindeydi. Peki o zamandan bu yana evde tek başınıza nasıl yaşayabildiniz? Diye sordu doktorun karısı. Bu da kim? Diye sordu yaşlı kadın sıçrayıp başını o yana döndürerek. Bir dostum, aynı gruptanız dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Yalnız olmak bir yana bir de beslenme derdi var. Bu kadar zamandır kendinizi nasıl besleyebildiniz diye üsteledi doktorun karısı. Salak değilim, başımın çaresine bakıyorum. İstemiyorsanız söylemeyin, benimki yalnızca bir meraktı. Söylerim, söylerim, merak etmeyin. İlk yaptığım şey apartmandaki bütün daireleri dolaşarak yiyecek ne varsa toplamak oldu. Bozacak şeyleri öncelikle yiyip bitirdim. Geriye kalanları sakladım. Elinizin altında hala yiyecek var mı? Hayır, hepsini bitirdim dedi yaşlı kadın. Kör gözlerinde birden beliren kuşku ifadesiyle. Bu gibi durumları anlatmak için kullandığımız değişmez bir deyiş bu tabii ki. Yoksa gerçekle ilgisi yok. Çünkü gözler, yani sözcük anlamıyla aldığınızda göz denen organ hiçbir şey ifade taşımaz. Oyulup alınsa bile gözler cansız, iki bilyeden başka bir şey değildir. Çeşitli görsel güzellikleri ve incelikleri taşıyan, insanı gözler hakkında güzel sözler söylemeye çağıran yalnızca kaşlar ve kirpiklerdir. Böyle olduğu halde parsayı her zaman gözler toplar. Öyleyse şimdi neyi biçiyorsunuz diye sordu doktorun karısı. Sokaklarda ölüm kol geziyor ama sebze bahçelerinde yaşam henüz sona ermedi dedi gizemli bir biçimde yaşlı kadın. Ne demek istiyorsunuz? Sebze bahçelerinde lahana var, tavşan var, tavuk var, çiçekler de var ama yenebilir cinsten değil. Peki nasıl topluyorsunuz? Duruma göre değişiyor. Bazen lahana topluyorum. Bazen de bir tavşan öldürüyor ya da bir tavuk boğazlıyorum. Çiğ çiğ mi yiyorsunuz bunları? Başlangıçta ateş yakıyordum, sonradan çiğ ete alıştım. Ayrıca lahanaların sapları şekerli, hiç endişe buyurmayın. Anamın kızı olarak açlıktan ölmem ben. İki adım geriledi, dairenin loşluğunda neredeyse hiç görünmez oldu. Yalnızca beyaz gözleri parlıyordu. Evine girmek istiyorsan içeri gel, seni o tarafa geçiririm dedi. Koyu renk gözlüklü genç kız, hayır çok teşekkür ederim, annem babam içeride olmadığına göre zahmete değmez diye karşılık verecekti ki, birden odasını görmek geldi içinden. Odamı görmek, kör olduğuma göre bu ne saçma bir istek ama hiç olmazsa elimi duvarlarda, yatağımın başucunda, o deli başımı koyduğum yastığın üzerinde, mobilyaların üzerinde gezdiririm. Çiçek vazosu belki hala komodinin üzerinde duruyordur. Yaşlı kadın içindeki çiçekleri yiyemediğini öfkelenip yere çarpmadıysa tabii. Bunun üzerine, madem ki sizce bir sakıncası yok, önerinizi kabul ediyorum, çok naziksiniz dedi. Gir gir ama önceden biliyorsun ki evde yiyecek bir şey bulamayacaksın. Benim elimdekine gelince bana bile yetmiyor. Ayrıca benim yediklerimi sen ağzına bile koymazsın. Çiğ et sevmediğinden eminim. Kaygılanmayın, bizim kendimizi besleyecek yiyeceğimiz var. Ya yiyeceğiniz var demek, bu durumda size yapacağım hizmet karşılığında bana birazcık bir şeyler verirsiniz umarım. Veririz, kaygılanmayın siz, dedi doktorun karısı. Koridoru geçmişlerdi ve pis kokular dayanılmaz hale gelmişti. Dışarıdan gelen zayıf ışıkla çok az aydınlanan mutfakta yerlerde tavşan postları, tavuk tüyleri, kemikleri vardı. Masada ise üzerinde kurumuş kan lekeleri bulunan bir tabağın içinde binlerce kez çiğnendiği için tanınmaz hale gelmiş et parçaları. "Peki tavşanlarla tavuklar, onlar ne yiyor?" dedi doktorun karısı. "Lahana, ot ve artıklar," dedi yaşlı kadın. "Ne artıklarını?" "Her şeyin, hatta et artıklarını bile. Tavşanlarla tavukların et yediklerini söylemiyorsunuz herhalde." "Tavşanlar daha başlamadı ama tavuklar etleri didikliyor. Hayvanlar da insanlar gibi. Sonunda her şeye alışıyorlar." Yaşlı kadın kendinden emin hareket ediyordu. Bir iskemleye takılıp tökezlenmeden gözleri görüyormuş gibi yolun üzerinden alıp kenara koydu. Sonra yangın merdivenine çıkan kapının yerini gösterdi. "Şuradan, dikkat edin, kaymayın. Merdiven pek sağlam değil." "Peki ya kapı?" diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. "Açmak için itmeniz yeterli. Anahtarı bende, şurada." Genç kız tam "O anahtar benim," diyecekti ki annesiyle babası ya da başkaları evin öteki anahtarlarını, yani ön kapının anahtarını yanlarında götürmüşlerse bu anahtarın kendi işine yaramayacağını düşündü. İçeri girip çıkmak istediği her defasında gelip bu kadından izin isteyemezdi. Kalbinin hafifçe sıkıştığını duyumsadı. Bu belki de kendi evine girecek olmasından ya da annesiyle babasını orada bulamayacak olmasından ileri geliyordu ya da kim bilir hangi nedendendi. Mutfak temiz ve düzenliydi. Mobilyaların üzerinde fazla toz birikmemişti. Mevsimin yağmurlu olmasının, lahanaların ve otların büyümesini sağlamanın dışında bir başka avantajıydı bu da. Gerçekten de yukarıdan baktığında sebze bahçeleri doktorun karısının gözüne minyatür ormanlar gibi görünmüştü. "Tavşanlar orada özgürce dolaşıyorlar mı?" diye sordu kendi kendine. "Elbette hayır. Kafeslerin içinde durduklarına kuşku yok. Kendilerine lahana yaprağı uzatacak. Sonra da kulaklarından yakalayıp debelene debelene dışarı çıkartacak kör eli bekliyorlar. Bu arada öteki elde beyinlerini dağıtacak kör darbeyi indirmeye hazırlanmakta olacak." Belleği koyu renk gözlüklü genç kızı evin içinde yönlendiriyordu. Alt kattaki yaşlı kadın gibi o da sendelemedi ve hareketlerinde duraksamadı. Annesiyle babasının yatağı yapılı değildi. Onları sabah erkenden almaya gelmişlerdi kuşkusuz. Yatağın üzerine oturup ağladı. Doktorun karısı gelip onun yanına oturarak "Ağlama," dedi. Başka ne diyebilirdi? Dünya tüm anlamını yitirmişse gözyaşlarının ne anlamı kalırdı ki? Genç kızın odasında komodinin üzerinde içinde kurumuş çiçekler bulunan cam bir vazo vardı. Su buharlaşıp uçmuştu. Kör eller oraya yöneldi. Parmaklar çiçeklerin kurumuş taç yapraklarına dokundu. Terk edildiğinde yaşam ne kadar kırılgan. Doktorun karısı pencereyi açıp sokağa baktı. Hepsi oradaydı. Yere oturmuşlar, sabırla bekliyorlardı. Başını yukarı kaldıran, yalnızca gözyaşı yalayan köpek oldu. Keskin işitme duyusu onu uyarmıştı. Gökyüzü yeniden kararmaya başlıyor, gece yaklaşıyordu. Bugün yatacak bir yer aramalarına gerek olmadığını, burada yatabileceklerini düşündü. Hep birden evinden geçmemiz yaşlı kadının hoşuna gitmeyecek diye mırıldandı. Aynı anda koyu renk gözlüklü genç kız onun omzuna dokunarak "Anahtarlar kilidin üzerinde duruyor, kimse almamış," dedi. Sorun, bir sorun varsa elbette çözülmüş de öyleyse. Birinci kattaki yaşlı kadının suratını çekmek zorunda kalmayacaklardı. "Aşağı inip onları alayım, birazdan gece olacak. Hiç olmazsa bugün bir evde, bir çatı altında uyumak ne büyük bir mutluluk," dedi doktorun karısı. "Siz annemle babamın yatağında yatarsınız. Bunu daha sonra konuşuruz. Burada patron benim, burası benim evim." "Haklısın, sen nasıl istersen öyle yaparız." Doktorun karısı genç kızı öptü, sonra grubu almak için aşağı indi. Grubun merdivenleri neşeyle konuşarak çıkarken, bu arada rehberleri onları, iki sandık arasında 10 basamak var diye uyardığı halde, zaman zaman tökezleyip düşer gibi olurken, dostlarına dolaşmaya gelmiş konuklardan farkı yoktu. Göz yaşı yalayan köpek yaşamı boyunca başka bir şey yapmamış gibi peşlerinden geliyordu. Koyu renk gözlüklü genç kız onlara yukarıdan, sahanlıktan bakıyordu. Birisi yukarı çıkarken adet olduğu üzere öyle yapılır. Yabancıysa kim olduğunu anlamak için, dosta ona hoş geldin demek için, bu durumdaysa gelenlerin kim olduğunu anlamak için insanın gözlerini görmesine bile gerek yoktu. "Girin girin, rahatınıza bakın." Yaşlı kadın, ayak seslerinin eve uyumak için gelen gruplardan birinden geldiğini düşünerek kapının ardından gözetlemişti. Aslında yanılmıştı sayılmazdı, sordu. "Kim var orada?" Koyu renk gözlüklü genç kız yukarıdan yanıt verdi. "Benim grubum geliyor." Yaşlı kadın irkildi. O kız merdiven sahanına nasıl çıkabilmişti? Ne var ki durumu hemen anladı ve giriş kapısının anahtarlarını arayıp bulmayı akıl edemediği için kendine kızdı. Aylardır tek başına işgal ettiği bir ev üzerindeki mülkiyet haklarını yitirmiş gibi olmuştu. Bu ani yoksunluğunu ödünleyebilmek için kapıyı açarak "Bana da yiyecek vermeyi unutmayın sakın, bana borçlusunuz ha," demekten başka çare bulamadı. Doktorun karısı ile koyu renk gözlüklü genç kızdan ses seda çıkmadığını görünce de biri yukarı gelenlere rehberlik ediyor, öteki de onları karşılamaya hazırlanıyordu. Çatlak bir sesle "Duydunuz mu beni?" diye bağırdı ve böylelikle de büyük bir hata yaptı. Çünkü tam o anda onun önden geçmekte olan gözyaşı yalayan köpek öfkeyle havlamaya başladı. Havlama sesi merdivenleri çınlatıyordu. Buysa işi kökünden çözdü. Yaşlı kadın korkarak çığlığı bastı ve telaşla içeri kaçarak kapıyı küt diye kapattı. "Kim bu cadı?" diye sordu gözü siyah bantlı yaşlı adam. Bu gibi sözler insanların kendilerini görecek halleri yokken söylenen sözlerdendir. O da şimdiye kadar kadıncağızın yaşadığı gibi yaşasaydı, uygar insanlara özgü davranışlarını ne ölçüde sürdürebilirdi, görürdük. 24. ayrımın sonu sayfa 275.